Ayrım 20, sayfa 245. 4. Laiklik oluşumu kurumlaştırma. Devletin her kesiminde, yasamada, yürütmede, yargıda, toplumsal yaşamın her kesiminde, başta eğitimde, siyasal kesimde yükselliği, parantez içinde semaviliği değil, insan yaratmasını, insan aklını, bilimi, bilimselliği temel alan köklü düzenlemelerle laikliği kurumlaştırmak, kökleştirmek ve dilden düşünceye, giyim tire kuşamdan ekonominin, üretimin her boyutuna değin yaygınlaştırmak, korumak, laik devletin savsaklayamayacağı temel görevidir. Atatürk devrimlerinin, parantez içinde inkılaplarının değil ve ilkelerinin doğrultusu da budur. Gürbüz Tüfekçi yapıtlarında laiklik Atatürk devrimlerinin beynidir der. Bu beyin sağlam bir korunakla, sağlıklı kurumlarla sarsılmaz ancak. Türk toplumunu çağdaşlaştırmak için kurulmuş olan ve söz konusu beyne de korunak, korunacak durumunda bulunan devrimlere eksik yanlar varsa tamamlanmalı, boşluklar doldurulmalıdır. Oysa kurucusundan sonra devrimlerden, laikliğin kurumlarından sürekli taşlar sökülüp atıldığına tanık olmaktayız. Laikliğin alt tire yapısı öylesine sağlam yapılmalı ve kurumları oturtulmalıdır ki kimse sarsmasın, sarsamasın. Öyle olmalı ki ne din cihatçıları, ne ırzına geçtiği bilimi, din ve aşağılık politika yararına kullanmakta usta olan ilim adamları, ne Atatürk'ün ve ilkelerinin candan düşmanı Atatürkçüler, ne hukuksuz hukukçular, ne karanlıkçı aydınlar, ne ittifak salağı solcu görünümlü sağcılar, ne de eli silahlılar sarsabilsin. Böyle bir durumu sağlayabilecek altyapı ve kurumlar gerçek anlamındaki hukuk devletinde gerçekleşebilir ancak. 5. Güvence ve ödünsüzlük. Laik devlet, laiklik ilkelerine, yani olmazsa olmazlarına bağlılık konusunda güvence vermek zorundadır. Bu da ayrı bir olmazsa olmazdır. Bu güvence başlıca iki yolla verilebilir. A. Gerekli düzenlemeler ve uygulamalarla oluşturulan köklü kurumlar, başta eğitim kurumları. B. Laikliğe aykırı tutum ve davranışlara göz açtırılmaması ve ödünsüzlük. Ödün verme bir kez başladı mı sonu gelmez. Ne ödünü alan doyar, ne de ödünü veren o noktada durur. Nice örneklerine tanık olmuyor muyuz? Ödün koparanların başvurdukları çok çeşitli yollar vardır. Bunlar iyi niyetli kesimden bile ödün koparmayı başarabilmişlerdir. Örneğin dinsel düşünce ve inançlara saygıyı ileri sürerler. Sonra da alacaklarını alırlar. Laikliğin kurucusu bu konuda da gerekli uyarılarda bulunmuştur. Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır sözlerini ilke edinip, bayrak gibi kullanan kişilerden iyi niyet bekleyebilir miydi? Bu bayrak, yüzyıllardan beri bilinçsizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya yönelmiş kimselerin taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk ulusu yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Parantez içinde söylev 2, S609, bakınız Fethi Naci, 100 soruda Atatürk'ün temel görüşleri, İstanbul, 1974, S53. Laiklik yapısının kurucusu böyle uyarmaktadır işte. Laik devlet inançlara ve inansızlığa karşı yansız alık kalırken, laikliğin yanında yer alır, almalıdır. Dinin ve öteki yiyicilerin laikliği ve olmazsa olmazlarını yemelerine seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Yoksa laiklik Ankara kuşuna döner, döndürülür. Örneği görülmüyor mu? C. Laiklik nasıl kuşa çevrilmiştir? 1. Yasama kesiminde. Çarpıcı örneği 1982 Anayasası'na 24. maddesine sokuşturulan laiklik dışı hükümdür. Bu hüküm hem yasa maddesinin kendisiyle hem de 14. maddede yer alan hükümle çelişmektedir. 24. maddenin başına şöyle denmektedir. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. 14. maddede birçok hüküm yanında anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbirinin temel hak ve hürriyetleri yok etmek için kullanılamayacağı, ayrıca din ve mezhep ayrımının da yapılamayacağı belirtilmektedir. Amir hüküm olarak sonra 24. maddede din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır denmektedir. Yine amir hüküm olarak. Maddenin gerekçesine bakıyoruz. 3. fıkra hükmüne göre istismar ve suistimal önlemek amacıyla din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin denetimi ve gözetimi altına alınmıştır. Keza bu eğitim ilk ve orta öğretimde zorunludur. Gayrimüslimler tek tabiri olarak bu zorunlu eğitimin dışında bırakılmışlardır dendiğini görüyoruz. Şimdi düşünelim. Devlet yurttaşına diyor ki, din tire mezhep ayrımı yapamayacaksın. Anayasada yer alan hiçbir hürriyetin bu ayrımı yapmak için de kullanılamayacağını hükme bağlıyor. Sonra kalkıyor kendisi din eğitimini zorunlu yapıyor. Eğitimi yapılan din belli değil midir? Kuşkusuz bellidir, İslam. Maddenin gerekçesinde gayrimüslimlerin ayrı tutulduğunun anlatılıyor olması da buna ayrıca açıklık kazandırmaktadır. Demek eğitimi zorunlu kılınan din yalnızca İslam'dır. Dahası devletin resmi kuruluşları arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olduğu gibi din eğitimini verecek olanların ve verenlerin bağlı bulundukları belirli bir mezhep de vardır. Haydi %100 deneyelim. %99 Sünni ve Hanefi. Peki şimdi devletin kendisi din ve mezhep ayrımı yapmış olmuyor mu? Bu laikliğe aykırıysa, kötüyse, zararlıysa yurttaştan yapılmamasını isterken kendisi nasıl yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti laik olduğu, laik bir devlette resmi din olamayacağı, devletin hiçbir dine, inanca arka çıkamayacağı konusunda hukukçular birleştiği ve laikliğin kurucusu Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur dediği halde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde yer verilen bir hükümle belirli bir dine sahip çıkılmış, bu din resmi devlet dini durumuna sokulmuş ve eğitimi zorunlu yapılmıştır. Konunun bir başka yönü. Maddenin gerekçesinde gayrimüslimlerin tek tabiri olarak, parantez içinde ne demekse, bu zorunlu eğitim dışında bırakıldıkları ileri sürülmektedir. Parantez içinde bakınız Avukat Kani Ekşioğlu, Gerekçeli Anayasa 1982, Yasa Yayınları S41. Ne var ki maddenin kendisinde gayrimüslimlerin söz konusu zorunlu dinsel eğitimin dışında bırakıldıklarına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Yani Türkiye'de falanca kentte, kasabada ya da köyde oturan ve filanca okula giden gayrimüslim, parantez içinde yani Müslüman olmayan, bir yurttaşın çocuğuna da rahatlıkla bu zorunlu din eğitimi uygulanır. Buna engel hiçbir şey yoktur. Üstelik üzerinde durulan maddedeki hükmün gereğidir bu uygulama. Bir başka yönü, aynı maddenin başında herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir deniyor. 25. maddenin başında da herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir denmektedir. 26. maddede de düşünce ve kanaati açıklama hürriyetine yer verilir. Din eğitimi, hem de belirli bir dinin eğitimi zorunluyken vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetinden, düşünce hürriyetinden nasıl söz edilebilir? Müslüman olmayanın dini inanç ve kanaati yok mudur? Varsa hürriyeti nerede kalmaktadır? Hiçbir dini inancı olmayanın düşünce ve kanaati yok mudur? Varsa hürriyeti nerede kalmaktadır? Demek ki 24. maddeye sokuşturulan söz konusu hüküm, yani din eğitiminin zorunlu kılınması, hem maddenin kendi içindeki bir başka hükme, hem başka maddelerdeki hükümlere aykırıdır. Hem de tartışması bile yapılamayacak bir açıklıkta. İşte maddeye bu sokuşturma bir devlet irticaıdır. Bilindiği gibi irtica, geriye dönüş demektir. Anayasanın bu maddesindeki söz konusu hükmüyle laiklik alanında daha önce Atatürk'ün önderliğinde atılan adımdan geriye dönülmüştür. Bunun tersi ileri sürülemez. Cumhuriyet Anayasası'nda böyle bir hükme yer verilmesine din istismarını önleme amacının güdüldüğü yolundaki savda gerekçe olamaz. Kaldı ki din istismarının önlenmediğini, tersine güçlendiğini, bu güçlenmede söz konusu hükmün de payının az olmadığını olaylar ortaya koymuştur. Denetim altına alınacağı ileri sürülen yasa dışı Kur'an kursları azalacağı yerde çoğalmıştır. Birçoğu da kendisine yasal kılıf uydurmayı, Atatürk köşeleri bile yaparak istismarını sürdürmeyi bildirmiştir. Bu durum resmi devlet örgütlerinin, milli güvenlik örgütlerinin raporlarına geçmiştir. Parantez içinde bakınız 9 Ekim 1985 günlük Güneş gazetesi. Bu demektir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiklik alanında açtığı yaralar kolay onarılamayacak bir açmaza sokulmuştur. Atatürk Türkiye'sinde bunun olması nedenle acıdır. Atatürk yaşıyor olsaydı ne derdi acaba? Laikliğin böylesine kuşa çevrildiğini görseydi. Ayrıca son zamanlarda ceza yasasında yapılmak istenen laik düşünceyi kıskaca alan dine, parantez içinde İslam'dan başkası değildir ve dince kutsal sayılanlara laf söylettirmeyen, hürriyeti anayasaya konulduğu halde kendisine soluk bile aldırılmak istenmediğini gördüğümüz laik düşünceyi boğmaya yönelik olduğu izlenimini veren değişiklik istemleri görülmektedir. Oysa bugün Cumhurbaşkanlığı Atatürk'e ait el yazmaları arşivinde bir kitap vardır. Din yok, millet var. Yazarı Ruşeni. Bu kitabı Atatürk okumuş, incelemiş, sayfalarının kıyılarına notlar koymuş. İşaretlerle de göstermiş bulunmaktadır. Bunlar arasında aferin, alkışlar sözcükleri de var. Atatürk'ün beğendiği aferin dediği alkışladığı şeyler arasında öyleleri var ki, TCK'da görülen özellikle son değişiklik istekleri gerçekleşirse söylemek, açıklamak kimsenin yeltenebileceği bir iş değildir artık. Parantez içinde bir kesim için bakınız Gürbüz Tüfekçi, Atatürk'ün okuduğu kitaplar Ankara 1983 İş Bankası yayınları S-170-171. Unutulduğunu düşünebileceğimiz bir şey var. Hukukun genel ilkelerinin ve Atatürk Türkiye'sinde kurucusunun eliyle kurulmuş ilkelerin üstünlüğü. Geçerlik sıralamasında yasalar, anayasalar bile bunların üstünde değildir. Ve Türkiye'de yargıçlar vardır. Söz konusu ilkelerin bağlıları elbette ki yasal konumda kalacaklardır. Ama suların tersine akıtılmasına yönelik çabaların etkin olamayacağı günde gelebilir. İşte o zaman yasalardaki hukuka aykırı uğurlar da temizlenebilecektir. Ki yürütme kesiminde. Siyasal iktidarlar eliyle laiklikten ne ödünler verildiği ve verilmekte olduğu örnekleriyle buraya sığdırılamaz. Milli eğitim örneğini almak bile durumun korkunçluğunu ortaya koymaya yeter. Bir yanda din öğrenimi veren, dinci şeriatçı yetiştirmekle birer fabrika gibi çalışan alçaklı tire yüksekli okullar, kurslar, imam hatip okulları, yüksek İslam enstitüleri, parantezinde şimdi hepsi ilahiyat fakültesi, ilahiyat fakülteleri, resmili resmisiz Kur'an kursları, kimi üniversitelerdeki çeşitli adlar altında din öğretimi yaptıran bölümler. Parantez içinde, bütün bunların dışında da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevli bulundukları yerleri, camileri de taşarak her yerde ve her zaman dinsizlerle savaşan, bu arada beyinleri din aşılarıyla istedikleri yöne yöneltme gayretinde olan din orduları. Öbür yanda ise sözüm ona laik okullar. Yani aynı devlette iki ayrı kafayı yetiştirmeye yönelik iki ayrı kesim. Dinci şeriatçı kafada, laik kafada Atatürkçülük adına yetiştirile gelmiştir. Siyasal iktidarlar eliyle. İki ayrı kafanın çatışması olmayacak mıydı? Olması doğal değil miydi? Oldu da. Elbette ki tüm çatışmalar, kavgalar bu nedene bağlanamaz. Ama bunun payı hiç mi yoktur? Devlet gücüyle din tutkunu, din cihatçısı yetiştirmiş olmanın çatışmalardaki payı yok sayılabilir mi? Bugünkü milli eğitimdeki duruma gelince, bugün eğitim ve öğretim bir kez daha birleştirilmiştir. Ama Atatürk döneminde yapılanın tam tersine. O zamanki birleştirme çağdaş uygarlık, akıl, bilim temelleri üzerineydi. Laiklik tabanındaydı. Bugün tanık olduğumuz birleştirme ise açık seçik din tabanında gerçekleştirilmiş, yine Atatürkçülük adına, daha da ustalıkla. İslam'a, İslam şeriatine bağlı olduğunu her fırsatta açığa vuran bir bakan bile Atatürk'ten ve Atatürk ilkelerinden övgüyle söz edebiliyor. Öyle bir durum meydana getirilmiştir ki milli eğitimin millisi bir partinin adının ve görüşünün başındaki milli ile eş anlamlı olmuştur. Bu milliliğin Atatürk'ün ve arkadaşlarının kullandıkları millilikle milletle hiçbir ilgisi yoktur. Atatürk ve arkadaşlarının milleti ulus, Türk ulusu olduğu halde buradaki milliliğin milleti dindir, ümmettir. Kur'an'daki ve hadislerdeki anlamına uygun olarak tüm ayet ve hadislerde millet, din İbrahim'den Muhammed'e miras olarak geldiği ileri sürülen İslam'dır. Yani Osmanlı yönetimindeki ilmuhallerde, çocuklara, medreselerde, talebeye ve camilerde Müslüman cemaate söylenip aşılandığı gibi din ile millet birdir. Milli görüş diye ileri sürülen görüşteki milli bu anlamdaki milletten kaynaklanmaktadır. İşte ve bugünkü milli eğitim, Atatürk'ün önderliğinde kurulan laik Türkiye Cumhuriyeti'nin milli eğitimi değil de milli görüşü bayrak yapanların yandaşlarını yetiştirmek, üretmek için kurulmuş bir kurum durumuna getirilmiş gibidir. Tanık olduğum bir örnek. Bir işim için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Asansörle çıkıyoruz. Yakalarındaki kimliklerden orada memur oldukları anlaşılan 3-4 genç insan da var. Arapça konuşuyorlar. Dili bildiğim için Arapçayı yeni öğrenmekte olduklarını anladım. Ve aramızda şu konuşma geçti. Türkçeyi bırakıp Arapça konuşuyorsunuz. Niye konuşmayalım? Üstelik dinimizin de icabı. Bu mantığa göre Suudi Arabistan'a bağlanalım olsun bitsin. Daha kolay Araplaşırız. Bir gün o da olur inşallah. Çok sarsılmıştım. Atatürk Türkiye'sini düşündüm, laikliği düşündüm, öteki ilkeleri düşündüm ve göstermelik olarak bakanlığın girişinde üst kesime asılmış olan "Ne mutlu Türk'üm" diyene yazısını düşündüm. Ve Atatürkçüleri düşündüm. Elimden ne gelirdi ki? Yürüyüp gittim. Siyasal iktidarın verdiği destekle milli eğitimin TRT ve Diyanet laikliği köksüz bir ağaç durumuna getirme çabasında el ile çalışmaktadır. Ve birbirleriyle yarış durumundadır. Bunlardan hangisinin bu alanda daha etkin olduğunu söylemek ise oldukça güçtür. Çabalar yine Atatürkçülük adına sergilenmektedir. Bu durumda Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimleri, ilkeleri yürekten benimsemiş olanlar "ben de Atatürkçüyüm" diyebilirler mi? 3. İlim adamları kesiminde. İlim adamları ile bilim adamlarını karıştırmamak gerekir. Bunlar Türkiye'de hep ayrı ayrı niteliklerde ve konumlarda gelmişlerdir. İlim adamlarında geçerli olan ilim, ya Kur'an ve hadislerde kullanılan ve tümüyle din bilgisi anlamına gelen ilimdir, ya da namusundan uzaklaştırılıp dinin buyruğuna sokulmuş olan bilimdir. Bir kesimi tümüyle dindar olarak görürler, bir kesimi ise öyle görünmekten çok kendilerine çağdaş bir görünüm verirler. Çağdaş bilim adamı kılığına bürünürler. İkisi de boldur ülkemizde. İki türünün de laiklik konusunda birleştikleri tutum şudur: laiklik ilkesine sahip çıkılsa bile dinin yararına kullanılmalıdır. Her şey din ve mukaddesat için. Kendilerine göre taktikleri vardır. İlim adamları laikliği kendi anlayışlarına göre tanımlarlar. Dini akıl ve bilimle bağdaştırma çabasında olanlar laikliğin dinde de İslam'da da bulunduğunu ileri sürerler. Laiklik dinde var görülünce en teokratik yönetimlerde, örneğin Osmanlı yönetiminde bile niçin olmasın? Laik Cumhuriyet'in haftanın günlerinin çoğunda radyoda ve televizyonda İslam propagandasını yaptıran Laik TRT'si de laikliği bu tür ilim adamlarına yorumlatmaktadır. Fetvayı vermektedirler. Dinde laiklik var mıdır? El cevap, İslam'da da vardır. Osmanlı yönetimindeki laiklik var mıydı? El cevap, vardı. Peki İslam'da laiklik vardı da Atatürk'ün yaptığı neydi? Atatürk şeriatı neden kaldırdı? İslam'da laiklik nasıl var? Hilmi Ziya Ülken'e göre İslam'da laiklik vardır çünkü muamelat bölümü öteki bölümlerden ayrılmıştır. Muamelat bölümü ise farzlardan değildir. Parantez içinde 50. yıl İlahiyat Fakültesi yayınları No 117 S64-65. Bir kez muamelatın İslam'da farzlardan olmadığı doğru değildir. Her alandaki hükümleriyle İslam bir bütündür. Hepsi İslam'daki temel kaynaklara, Kur'an'a ve hadislere dayandırılır. Kimleri zorlanarak bile olsa, yani kapalı İslamcı ilim adamlarından ülkenin ileri sürdüğünün tersine, muamelat İslam'daki kaynağı ve geçerliliği yönünden ötekilerden ayrı değildir. Başka kesimdeki farzlar nasılsa muamelat kesimdeki farzlar da öyledir. Hiçbir farkı yoktur. Açıktan İslamcılar da bunu böyle kabul ederler. Örneğin, Üç Din ve Üç Şeriat Karşısında Laiklik adlı kitabın yazarı Ahmet Selami, bu kesimden bir yazar olarak bu kitabında şöyle demektedir: din, sadece iman, ibadet, ahlak ve vicdana tealluku olan, yeri ise mabet ve insanların gönlü bulunan bir şey değildir. Peygamberler eliyle beşeriyete tebliğ yapılan ilahi dinin tamamı, aynı zamanda topyekün dünya ve dolayısıyla devlet işlerini nizamlayan bir bünyenin sahibi olarak varlık belirtir. Parantez içinde İstanbul 1976 S59-60. Ali Fuat Başgil de dinle devletin birleşik olduğu zamanlarda çatışmanın olmayacağını, dinle devletin ayrı olması durumunda çatışacaklarını, birbirlerini kovma yoluna gideceklerini yazar. Parantez içinde bakınız din ve laiklik S86-87. Kısacası dinin, özellikle de Yahudilik ve İslam'ın laiklikle bağdaşmayacağı son derece açıktır. Başka türlü yorumlar zorlanmalı ve amaçlı yorumlardır. Yahudilik ve daha önce de belirtildiği gibi İslam, yaşamın her kesimine el atmıştır ve aynı ağırlıkta Tanrı'dandır diye hükümlerini ortaya koymuştur. Ceza hukukuyla, miras hukukuyla ve öteki hükümleriyle. Ben varım, dünyadaki yaşamı da ben düzenlerim, ben yönetirim demektedir. Bu nedenle insanlar ve toplumlar seçimlerini yapmak zorundadırlar. Ya laik devlet ya da İslam, bir başka deyişle devlet ya da bütün biçim ve anlamıyla laik olacak ya da teokratik olacak. Karması hele çatışmasız düşünülemez. Hilmi Ziya Ülken'e göre Osmanlı yönetiminin de laiklik dışında gösterilmesi ve teokratik bir devlet diye nitelenmesi yanlıştır. Çünkü Fatih'ten Selim'e değin halifelik yoktur. Selim'den sonra da birdenbire teokratik olmamıştır. Fatih'in dinlere ve mezheplere karşı hoşgörüsü vardır. Parantez içinde 50. yıl İlahiyat Fakültesi yayınları No. 117 Ankara 1973 S66. Demek ki ülkenin mantığına göre yeryüzünde layık olmayan hiçbir devlet olmamıştır, olmayacaktır da. Öyle ya, İslam ve Osmanlı yönetimi layık diye nitelendiğine göre layık olmayan hangi yönetim düşünülebilir? Oysa din kurallarına dayalı olan bir yönetime layık demek, ya hukuku bilmemek ya bilmezlikten gelmek, belirli bir amaç için laikliğin canını okumak ve bilim namusundan çok uzaklaşmakla mümkün olabilir. Din kurallarına dayalı bir yönetime laiklik, laik diyebilecek bir hukukçuya dünyada rastlanmaz. Bir bilim adamı ve aydın kişiye de. Ama ülkemizde rastlanmakta. Hem de TRT yayınlarında, televizyonda, dizi dizi ve her zaman olduğu gibi Atatürkçülük adına. Ayrım sonu sayfa 253.